16. ayrım, sayfa 140. İyi kötü hatırladığı 4-5 yaşlarının bodrumu. Alsancak'ın girişinde bakkal olan, 3. katında sık sık sevgilisinden dayak yiyen, takma kirpikli bir bar kadının oturduğu büyük apartmanın 2 odalı kapıcı bölümü. Kadın dayaktan aptallaşmış gibi dalgındı. Bir gün tek yüzü kirpikli, ötekisi kirpiksiz çıkmıştı sokağa. Bodrumun dar, rutubetli merdivenlerle inilen sahanlığında eski gazete tomarları, kaplamaları kalkmış birkaç dolap, hurdalar ve elektrik panoları vardı. Anne sordu, duvardan duvara gerdiği iplerle çamaşırlarını kuruturdu. İyi kapanmayan, boyasız, kaba saba daire kapısının önünde çıkarılmış çamurlu, çarpık ayakkabılardan atlanıp içeri girilirdi. Pencerelerinden sokakta yürüyenlerin ayaklarının göründüğü basık, mazot kokan, sarkık bir perdeyle bölünmüş iç içe iki oda ve aynı zamanda hamam görevde yapan bir tuvalette çarpık bir duvarın girintisine kurulmuş masanın oluşturduğu mutfaktan ibaret 20 metrekarelik sığınağı. Yemeklerini genellikle gecikmeli olarak yerde kurulan sofrada yerlerdi. Anne evleri temizliğe gidiyordu ve çalışma saatlerini işveren titizliğine ve verdiği paranın karşılığını alma kararlılığına göre değişiyordu. Rengünura ve 2 yaş küçük kız kardeşi Belgin'e gündüzleri daha çok babaları bakıyordu. Arada bir ama pek ender kavga ederken ya da çocukların duymasını istemedikleri bir konu olduğunda Kürtçe konuşurlardı anne babası. Bunun dışında evde konuşulan dil Türkçeydi. Kızlar pek az 8-10 sözcük öğrendiler ana dillerinden ve sonra çoğunu unuttular. Renginur kardeşiyle birlikte kendi kendine büyüdü. Çevredeki varlıklı aile çocuklarının gittiği bir ilkokulda kapıcı çocuklarının kaçınılmaz yazgısı olan her türlü itilip kakılmayı, özlemin ve ezikliği yaşayarak okudu. Yağmur yediği için eğilip bükülmüş formika eski bir balkon masasında kurşun kalemlerinin tepelerini dişleyerek ev ödevlerini yaptı. Cansız sözcüklerle dolu ders kitaplarını gerektiği gibi ezberledi. Düşsel rakamlarla defterler doldurdu. Hayat bilgisini daha çok sokaktan ve üstlerindeki katlardan öğrenerek çabucak bir duvar takvimi gibi düzülmüş 5 yıl geçirdi. Ortaokula başladığı sıralarda aynı semtte daha lüks bir apartmanın görece ferah, az daha geniş bir başka bodrumuna taşındılar sevinerek. Annesi 3. katta oturan genç bir karı kocanın bebeklerine bakmak üzere aylıkla çalışmaya başladı. Fatmış öğrenmeye açık, sevecen ve zeki bir kadındı. Gün görmüş ama nasıl olduysa sonradan yoksul düşmüş insanlara özgü, içten, kökenden gelen inanılmaz bir ruh inceliğine sahipti. Çalıştığı çevre görgüsünü daha da arttırmış, giyimi, davranışları, konuşması değişmişti. Önündeki tek engel ise kocasıydı. Pantolon giymesine karşı çıkıyor, saçına başına karışıyor, onu kentli kadınlara özenmekle suçlayıp alay ediyordu. Ama dövmezdi karısını. Hiç dövmemişti. Bir kez el kaldırmaya kalkmış, annesi "Şimdi çocuklarım alır giderim" deyince silmişti. Yıllardır büyük kentin en iyi semtlerinden birinde yaşıyor olmak babasını da az çok değiştirmişti. Ama annesi daha cesur, daha esnekti ve hem işinden hem de genel olarak insan ilişkilerinde daha başarılıydı. Belki de babasının kıskandığı buydu. Renginur kendi adına da kızıyordu babasının tutuculuğuna, davranışlarına, eteğine, her şeyine karışmasına. Onun neler hissettiğini az çok anlıyordu elbette. Hala köylülükle kentlilik arasında bocalıyordu ve uyumsuzluğun ardında yok olma korkusuyla pek de dayanıklı olmayan bir gurur saklıydı. Kız kardeşi Belgin ortaokulu bitirir bitirmez sağlık koleji sınavını kazanarak yatılı okumaya başladı. Renginur ise ortaokulun ardından liseye devam etti. Öğle yemeklerinde sıranın gözünden çıkarıp gizlice yediği katı yumurtalar ve haşlanmış patateslerle doydu. Ötekiler, yukarıdakilerin çocukları, fast food dükkanlarının önünde duble hamburger ve Big Cola'lar tıkınırken, semt pazarlarının ihraç fazlası, az özürlü pamukluları ve modası geçmiş, az giyilmiş bağışlarla idare etti. İlk gençlik heyecanlarının ve öfkelerinin üstesinden geçen yılların sonunda gerçek hayatın öğrettiklerinin ve öğreteceklerinin dışındaki her şeyin kendisi için çok daha gerekli olmadığına karar verdi. Ki bu sıralar o iç sıkıcı, kalabalık, havasız derslikleri dolduran şımarık, hiperaktif oğlanların şaşkın bakışlarını ve erkekleri duydukları yoğun ilgiyi küçümseme ve alayla gizlemeye çalışan isyankar, bunalımlı kızların kıskançlığını çekmeye başladı. Doğuştan gelen bir çekiciliğe ve mağrur, kendini ilk bakışta ele vermeyen bir güzelliğe sahipti çünkü. Belli belirsiz, doyumsuzluk çağrıştıran, kırılgan bir duruş, küskün bir pırıltıyla yanan bakışlar, yumuşak ama hafif bezgin ses tonu, en önemlisi, belki de bütün bunların toplamı olan etkileyici bir soyluluk havası taşımasıydı. Bedenine, yaşına uymayan giysiler içinde bile tedbirli kıyafet gezen bir prenses gibi görünüyordu. Yarattığı bu etkinin elbette farkındaydı ve onu iyi kullanabilirse gelecekte çıktığı yer dolayısıyla uğrayabileceği her türlü aşağılanmayı savuşturmada işine yarayacak bir silah olacağını seziyordu. Ama kısa yoldan kırmızı kurdele ile bağlanmış bir diploma edinmek gene de zorunluydu. Turizm otelcilik okudu. Garsonya'da oda sorumlusu olarak kalmamak için uğraştı. Dil kurslarına gidip İngilizcesini geliştirdi. Seyahat acentesinde staj yaptı. Güzelliğinin sağladığı ayrıcalıkları yadsımıyordu. Ama kendi donanımı için gayret göstermediğini de kimse söyleyemezdi. Bu arada Belgin de koleji bitirmiş, ebe hemşire olarak doğuya, Ardahan'a atanmıştı. Yeniden babasını düşündü. Tam her şeyin yoluna girdiği, insan gibi yaşama olanağının önüne serildiği zamanda ölüp gidiyordu. Kapıcılıktan başka hiçbir şey yapmamış, yapmayı düşünmemiş önceleri. Sonra bakmış ki birçokları bir bakkal ya da bir iş yerinde çay ocağı açmayı deniyor. Küçük bir girişimde bulunmuş, apartmanın hemen yanında büfe açan genç bir adamla ortak olup boş kaldığı saatlerde ve akşamları orada çalışmaya başlamıştı. Kentin uzak bir kıyısında iki göz gecekondu yapmak, borç harç bir yerlere başlarını sokmaktı amaçları. Ama ne yazık ki başarılı olamamıştı bu girişim. Belki de babası hiçbir zaman hiçbir tutkuya, hayale sahip olmamıştı da annesinin itelemesiyle bir şeyler becermeye soyunmuştu. Renginur hep acımıştı babasına. Nedense şimdi olduğu gibi. Neyse hiç olmazsa son bir yılını kömür kokan bir bodrum katında yaşamak zorunda kalmadı diye düşündü. Havadar bir evin balkonunda oturup çiçek saksıları arasından azıcık da olsa görünen denize bakarak bir iki kadeh içme fırsatı buldu. Kendine dar ya da bol gelen kullanılmış ceketler ve ayakkabılar yerine yenilerini giydi. Taksiye binebildi. Garsonların hizmet ettiği masalarda elleri kucağında şaşkın da olsa oturdu. İlk torununu kucağına aldı. Biraz ezik, yenilmiş, onu kırıklığı içindeymiş gibi mahzun ama olsun. Sonunda artık hiç önemi olmasa da güzel bir yerde ölüyor. Köhne, pis bir sosyal sigorta koğuşunda aylarca röntgen sırası beklemedi hiç değilse. Hırçın hasta bakıcılardan nazar işitmedi. Pırıl pırıl bir özel hastanenin tek kişilik odasında bakıldı. Ve kendisi için her şeyin en iyisinin yapıldığını gördü. Geride kalan yakınları için kaygı duymadan ölüyor ki bu bile bir şeydir. İlhan'la kaldıkları büyük villaya doğru yürüdü. Deniz masmaviydi, rengarenk, çeşitli uluslara ait bayraklar neşeli, püfür püfür uçuruyordu yönetim binasının önünde. Evin kapısında durdu. Çılgın mor çiçeklerle sıkı sıkıya dolu bir begonvil yatak odasının penceresine doğru yükselmiş, duvarda görkemli bir yığın oluşturmuştu. Onu, İlhan Sacit'i seviyorum diye düşündü anlık bir coşkuyla. Adının büyüklüğünü, o sabırsız özgüvenini, şaşmaz kararlılığını, hafif serkeşliğini ve teninin ona verdiği zevki de. Bazen Rengünür'a, yorgun, yaşlı bir zamanlar kötüye kullanılmış ve sanki gençlerin oyununa katılmasına hatır için izin verilmiş biri gibi görünüyordu. Ama gene de hoşlanıyordu İlhan'dan. Evet, hiç kuşkusuz seviyordu onu. İstemeden verişini, çocuğunun babası oluşunu. Başlangıçta onun sahip olduklarının büyüsüne kapılmış olabilirdi. Ama bu önemli değildi. İlhan Sacit bir kadının nasıl sevilip elde edeceğini ve ona nasıl sahip çıkılacağını bilen bir adamdı. Onunla isteyerek birlikte olmuştu. Kuşkusuz öncelikle adamın isteğinin gelip geçici olmayacağından ve değerini gereksiz kılmayacağından emin olarak. Yok, gene de bu tür adamlar konu olduğunda emin olunamazdı. Ama Rengünür yürekli davranmıştı. Bu güzel serüvenden kalbi kırık, eli boş çıkmayacağına inanarak. Yanılmamıştı. Gerektiğinde oğlu, dolayısıyla hak iddia edebileceği bir biçimde elinde bulundurduğu şeyler, daha önce aklından bile geçiremeyeceği kadar büyüktü şimdi. Bilerek gebe kalmamıştı. Bu bir kazaydı. Ya da önlem almaya gerek duymamışlardı. Yani İlhan'ın eski karısını sandığı gibi çocuğu yem olarak kullanmayı hiç düşünmemişti. Kendiliğinden gelişmişti her şey. Bir zamanlar, daha dün, bu tür oteller arasında mekik dokuyarak yollarda dolaşıp duruyor, ağır hava temizleyici sprey ve plastik kokan otobüslerde ayakları yorgunluktan şişmiş, kafası kazan gibi durmadan aynı şeyleri tekrar ederek salak gülüşlü yaşlı turistlere önderlik ediyordu. Sonra firma için yerel turların tanıtımlarını ve satışlarını yapmaya başlamıştı bir grup arkadaşıyla. Prim aldığı için işin en sevdiği yanı buydu. Onları bir yerden bir yere getirip götürüyorlar, küçük turlar için meraklısını uyandırmaya çalışıyor ve kaldıkları yerde rahat edebilmelerini, mutlu olmalarını sağlama sorumluluğunu taşıyordu. Yerli turistlere de hizmet veriyorlardı tabii. O görgüsüz yeni zenginlerin, taşralı tüccarların, hayali ihracatçıların, oto kaçakçıları ve hapishane kaçkınlarının şişko karılarıyla ve asıl özel şirketlerde üst düzey yönetici, genç, şımarık, sinir, kendilerini bir bok sanan züppe kadın ve erkeklerin olur olmaz kaprislerini tatlılıkla acilen güler yüzle yatıştırmaya çalışıyor. Personel mutfağındaki ağırlaşmış yemeklerle doymak zorunda kalıp ranzalarla dolu havasız odalarda bitkin uyuyup uyanıyordu. Ne kadar öfkeli ve umutsuzdu o günlerde. Her türlü güvencenin bencil ve acımasız kıldığı bütün bu insanların hor görülen bakışlarına olduğu kadar kart zamparaların sözlü sarkıntılarına, piç kurusu playboyların silikonlu sevgililerinin sinir krizlerine de katlanıyordu. Katlanmıştı. Bezginliğini ve yorgunluğunu çoğaltan ve kesinlikle gece gündüz emeğinin karşılığı olmayan paralara çalışmıştı tam 3 yıl. Bu süre içinde kıskançlık ve bezginliği çoğalıp durmuş, bu rahatlık, bu yaldızlı incelik ve zenginlik dünyasından onun payına pek bir şey düşmeyeceği gerçeğini neredeyse kabullenmişti. Şimdi ise çok uzak, tozlu bir geçmişe ait görünüyordu bu kabullü ona. Ayağının dibindeki petunya yatağına dudaklarında küçük ama mağrur bir gülümsemeyle baktı. Gürültülü bir müziğin öne çıkan uzak davul vuruşlarına katılan neşeli çocuk seslerini duydu. Artık buranın hanımefendisi, İlhan Sacit'in gözdesiydi. Başını dikleştirip kokladı. Güneşte kızışmış gübre ve biçimli ot kokuyordu hava. Bu durumuyla dıştan bakıldığında başkalarının nasıl bir kadın olarak görünüyordu peki? Kraliçe gibi diye düşündü. Biraz tedirgin ama yine de kendinden emin. Belki bir fahişe ama kesinlikle dokunulamaz. Herkesin gözünü dikip izlediği biri ama aldırışsız. Hakkında düşünülen her şeye ilgisiz. Gerçek bir kraliçe. Verandadan geçerek eve geldi. Mobilya cilası ile deterjan parfümü kokan salon çok büyüktü. Az ama seçkin eşyayla döşenmişti. Görkemli şöminenin önünde karşılıklı konmuş geniş, rahat, döşemesi kaba, beyaz ketenden iki kanepeyle ortalarındaki büyük tik sehpayı Rengi Nur beğenmiş, İlhan da onaylamıştı. Revan'ın kullandığı eşyaların çoğu atılmıştı evden. Biri tuğla rengi boyanmış, geriye kalan taş örme duvarların bahçeye açılan pencere içleri sedir biçiminde düzenlenmiş, üzerlerine renkli ipek yastıklar atılmıştı. Sade ama göz alıcı bir içki dolabıyla şöminenin iki yanında duvar boyunca uzanan alçak kitaplık dekoru tamamlıyordu. Duvarlardan birinde ünlü bir ressamın kocaman bir tablosu asılıydı ve perdeler pencere üstüne bağlanmış çubuklara şöylece dolanıp bırakılmış, ince, beyaz, bürümceklendi. Birkaç küçük ama değerli halı açık maun döşemenin üstüne atılmıştı. Üst kata çıkan merdiven salonun dibindeydi. Onun hemen yanında büyük bir çalışma odası ve daha dipte de geniş mutfağa açılan sürgülü vitray camlı bir kapı vardı. Hizmetçi kız mutfaktaydı. Aceleyle bir şeyler yapıyordu. Öğleden sonraya kalmadan işini bitirip gitmesi gerekiyordu. İlhan öğle uykusundan önce sevişmek isteyecekti kesinlikle. Hizmetçi evde olduğunda rahatsız oluyordu. Bu sabah isteksiz davranmıştı ona Rengünür ama yemekten sonra gönlünü çok ateşli bir biçimde alacaktı. Mutfağa uğramadan yukarı çıktı. Duşa girdi. Bu gece çok güzel olmak istiyordu. Parti için açık krem rengi, askısız, bedenin tümüyle saran bir gece giysisi seçmişti. Açık rengi yeğlemişti. Çünkü biraz gelinlik havası taşısın istiyordu. Modelin şıklığı sadeliğindeydi. Göğüs üstünden drapeyle gelip omza şal olarak dönen parça arkada bele kadar açık sırt dekoltesine dökülüyordu. İlhan'a göstermemişti giysisini. Sürpriz olsun istiyordu. Takı takmayı ise düşünmüyordu. İlhan baba oluşunun 1. yıl dönümünde çocuğun annesine bir armağan alacaktı nasıl olsa. Heyecanlandı. 2 ay önce çevresi pırlantalarla işlenmiş nefis bir zümrüt kolye görüp beğenmişti İzmir'de ve çok belli etmişti istediğini. Neden onu almış olmasın diye düşündü. Giyinip alt kata indi. Öğleden sonra hiçbir iş kalmasın burada Sabiha dedi. Ütüyü bitirdin mi? Birazdan çıkacağım yukarı merak etmeyin efendim dedi kız. Bebeğin mama kaplarını hazırlıyorum. Mutfakta ayrıca yemek pişmiyordu. Daha çok kahvaltılıklar, bebeğin maması ve özel besinleriyle hafif yiyecek içecek, meyve ve benzeri hazır şeyler bulunduruyorlardı. Akşam yemeklerinde baş başa kalmak istedikleri zaman dışında genellikle restoranda ya da kendilerine özel bir bölümde şadırvanda yemek yemeyi yeğliyorlardı. Bu akşamki şenlik bir anlamda İlhan Sacit'in yeni eşini resmen yarı yarıya topluma herkese ilan etmesi anlamını taşıyordu. Bu tür meydan okuma, bakın görün işte benim sevdiğim ve bana bir de varis doğuran kadın bu. Biz bir aileyiz. Bunun dışında hiçbir şeyin önemi yok. Birden aklıma geldi. Babam bugün ölmese diye düşündü. Hayır bugün. bu gece ölmemeli, telaşlandı. İlhan sadece doktorlarla görüşmüş müydü? Bu gece bir terslik olmaması için bir şeyler yapılamaz mıydı? Tanrım, ne oluyor bana, dedi. Neler düşünüyorum. Hem bu kadar telaşlanacak ne var? Öyle bir şey olsa bile birkaç saat yatağında kalabilir. Hizmetçiye seslenip kahve istedi. Verandaya çıkıp oturdu. Denizde sörf yapanlara bakarak kahvesini içti. Bu saatleri, sabahla öğle arasındaki bu bir başına kalıp dinlenmeleri seviyordur Engin Nur. Hiçbir şey yapmasa da çoğu zaman yorucu geliyordu evde ya da çevresindekileri hep birilerinin oluşu. Dağınık, eşofman ya da sabahlıklarla amaçsız dolaştığı tatil günlerini özlüyordu. Bu evde ise hep göz altındaydı. Sürekli dengeli, dikkatli, mutlu ve derli toplu görünmek zorundaydı. Sıkılmak, ağlamak, hatta kendi kendine dans etmek değişik yorumlara neden olabilirdi. Kendisi olamıyordu bu ortamda. İlhan da gözlemişti bunu. Zaten mutlu değil mi yoksa diye düşünüyorum. Ama sonra baş başa kaldığımda da yeniden uyaramaz, sevimli, tatlı kız çocuğuna dönüştüğümü görüp yanıldığımı anlıyorum, demişti geçen gün. İlhan sadece çok rahattı. Hizmetlerin, garsonların, dadının, Rengi Nur'un ailesinin, kim olursa olsun herkesin yanında her zaman nasıl öyle davranıyordu. Bağırarak şarkı söylüyor, birilerine takılıp şakalaşıyor, Rengi Nur'a küçük sarkıntılıklar yapıyor, eğilip boynunu öpüyor ya da bacağını okşuyordu. Ayaklarını masalara uzatıp oturuyor, konuklarını içtenlikle kucaklıyor, çok içince argo konuşuyor ve kızdığında karşısındakini aşağılayan tavırlar takınabiliyordu. Ama gene de bütün bunlar hiç yadırganmıyordu. O öyleydi çünkü. Dünyayı makaraya alıyormuş gibi alaycı ve kendisine ait her şeyi önemsiyormuş. Her şeye hak varmış gibi pervasız ve doğal. Ben öyle biri değilim. Olamıyorum diye düşündü. Ya da henüz bu çevreye ısınıp alışamadım. Arada sırada eve ya da otele İlhan'ın tanışı olan, kendisinin iyi tanımadığı konuklar geldiğinde ya da bir yerlerde onun arkadaşlarıyla karşılaştıklarında çekingen, soğuk bir tavır içine giriyordu Rengi Nur istemeden. Yoğun bir içe dönüklüğün sesi içinde kayboluyor, konuşmalara katılmıyor, kendisine sorulan soruları yorucu bir özen ve incelikle evet ya da hayır diye yanıtlamak zorunda kalıyordu. Saçmalamaktan, pot kurmaktan korktuğundan değil. O insanların çoğu kendisine alışılmadık geldikleri için, turizmde çalıştığı süre içinde çok farklı insanlarla karşılaşmıştı. Ama onlar otel müşterileriydi. Hizmet ve görev dışında doğrudan ilişki kurmadığı insanlar. Oysa İlhan'ın dostlarıyla aynı odada, aynı sofrada olmak biraz da konumu gereği çok başkaydı. Erkekler yelken yarışlarının ihalelerden, mafya ve onunla ilişkili devlet adamlarından, turizme açılma olasılığı olan alanlardan, içki ve prolardan, borsadan, para piyasalarından söz ederlerken, kadınlar dünya başkentlerindeki giyim, dekorasyon, yemek ve seyahat modalarından, kimin kiminle olduğu, kimin kimi boşadığı gibi aynı çevreden başka insanların dedikodularını yapıp aldıkları verdiklerini anlatırlarken dünyanın paralarının biçimlendiği bu insanları ilgiyle izliyorlardı. Konuşurken seçtikleri sözcükleri, jestlerini, zoraki ya da abartılı gülüşlerini gözlemeye dalıyordu elinde olmadan. Özümsemiş göründükleri ama hafife aldıkları ya da gizliden gizliye büsbütün boş verdikleri değerlere bağlı görünmekten duydukları giderilmez sıkıntıya açığa vuran sabırsızlıklarına, herhalde kendisinden, İlhan'ın yeni fıstığı, görgüsüz çaylak olarak söz ediyorlardı sonradan. Bu insanlarla her birlikte oluşundan sonra nedenini tam bilemediği bir tiksintiyle doluyordu içi. Bir gün kendi de onlar gibi mi olacaktı yoksa? Onların arasına girecekti kuşkusuz. Kabul edeceklerdi ister istemez. Ve kendi de girmeyi istiyordu elbette. Ama nedeni belirsiz, pek açık olmayan bir korku duyuyordu. O zaman bu kadar amaçsız, bezgin ve bomboş bakmak zorunda mı kalacaktı kendi hayatına? İlhan sadece de önceleri yabancı bulmuştu onun arkadaşlarının yanındaki yadırgı tavrına. Ama sonra gençliğinin, deneyimsizliğinin ve uzun süre yalnız yaşamış olmanın çekingenliği olarak değerlendirmişti. Üstelik ölçülü bir acemiliğin ona yakıştığını düşünüyor, dahası bunu etkileyici buluyordu. Beğenilmek için yaratılmıştı Rengi Nur ve bunu bilmenin gururuyla doluydu her haliyle. Eski karısı Revan'ın kadınlığını, çekiciliğini kullanmayı bilmeyen, bir türlü de öğrenemeyen, çok basit, çok sıradan ve gereksiz konuşan bir kadın olduğunu söylemiştir Rengi Nur'a. Şimdi içinde henüz tam olarak işlenmemiş bir cevher var. Nasıl davranman, nasıl yaşaman gerektiğini öğrendiğinde muhteşem bir kadın olacaksın bir tanem, diyordu. Sen neler yapabileceğinin, ne olduğunun farkında değilsin. Şu anda yeterince göz doldurmuyorum yani, öyle mi? Olur mu hiç? Seninle bir topluluğa girdiğimde kimler bana kıpta ediyor diye dönüp göz ucuyla bakıyorum. Demek istediğim, gizli kalmış yeteneklerini ortaya çıkarmak gerektiği. Erkekler pek seviyorlardı gözü açılmadık bir kızdan kendilerine uygun bir kadın yaratmayı. Ama çoğu kez başaramıyorlardı bunu. Kumandayı ele alayım derken teslim olmak zorunda kalıyorlardı. İlhan da beni bir çocuk, kadın olarak görmekten hoşlanıyor diye düşündü. Birçok bakımdan henüz uyanmamış, olgunlaşmamış olduğuma, yetiştirilmem gerektiğine inanıyor ve bu onu çok mutlu ediyordu. Her şeyi benden öğrensin duygusu. Oysa ben çocuk değilim. 24 yaşındayım. Anne oldum. Ve benim de hayata ilişkin görüşlerim, deneyimlerim ve bir tutumum var. Neler yapabileceğimi düşünüyorsun? Yani senin karın ve çocuğun annesi olmak dışında ne yapacağım? Ne yapmak istiyorsun? Düşündüğün bir şey mi var? Bilmiyorum. Ama bu hayat sıkıcı değil mi biraz? Bir iş yeri, şık bir butik açabilirim belki. Neden olmasın? Ünlü bir dünya markasının temsilciliğini de alabiliriz. Her şey yoluna girsin, düşünürüz bunu, tamam mı? Demek iş kadını olacaksın. Ama ben daha sana doymadan aşkım. Hep yanımda olmanı istiyorum. Bu tür konuşmalar genellikle ateşli bir sevişmeyle son buluyordu. Ama zaman hayallerinin, geleceğinin ve özgürlüğünün bir başkasının elinde olduğunu düşünüyordu Rengünür. İyi halden salınmayı bekleyen bir tutsak gibi hissediyordu kendini. Daha da çoğu ruhunun bütün duyarlı, kör, aydınlık ya da ışıksız noktaları cinselliği aracılığıyla ele geçirilmiş bir beden gibi.